Ayrım 6. Amerigo. Stephen Zweig. Sayfa 99. Vespucci kimdi? 300 yıl süresince Amerigo Vespucci'nin hayatının etrafında gelişen ve nihayetinde dünyanın yeni kıtasının onun adıyla anılmasına neden olan yanlışlıklar komedyasını burada tarihsel bir dizge içinde aktarmaya çalıştık. Bir adam ün kazanıyor, nedenini ise gerçekte kimse bilmiyor. Arzuya göre haklı ya da haksız yere olduğu da iddia edilebilir. Bu ünü kendi başarısıyla ya da sahtekarlıkla elde ettiği de yaptıklarından değil, yaptıklarının yanlış değerlendirilmesinden kaynaklandığından Vespucci'ninki aslında ün değil, saygınlıktır çünkü. İlk yanlışlık, yani komedyamızın ilk perdesi Vespucci'nin adının bütün dünyanın bu yeni toprakları Kolomb'un değil de Vespucci'nin keşfettiği zannına kapılmasına yol açacak şekilde Passesi Retovati kitabının başlığında yer verilmesiydi. İkinci yanlışlık, yani ikinci perde, bir dizgi hatası sonucu Latince baskıda Lariap yerine Parias sözcüğünün geçmesi, bunun üzerine Amerika anakarasına ilk olarak Kolomb'un değil, Vespucci'nin ayak bastığının iddia edilmesiydi. Üçüncü yanlışlık, yani üçüncü perde, Vespucci'nin yazdığı 32 sayfa sebebiyle yeni kıtaya Amerika adının verilmesini öneren taşralı genç bir coğrafyacının yaptığı yanlışlıktı. Üçüncü perde kapanana kadarsa olaylar tipik bir kibar dolandırıcı komedyasındaki gibi gelişmiştir. Amerigo Vespucci tam bir kahraman, şaibesiz bir kişiliktir. Bir kahraman karakteriyle hakimdir tüm sahneye. Ancak dördüncü perdede ilk kez ondan kuşkulanılır. Akabinde kimse onun bir kahraman mı yoksa bir dolandırıcı mı olduğunda karar kılamaz hale gelir. Buradan da anlaşılıyor ki 100 yılımızda geçen 5. perdede yaratıcı bir düğümle birbirine bağlanmış olaylar yumağının sökülmesi ve sonunda her şeyin eğlenceli ve nihai olarak çözülebilmesi için gerilimin beklenmedik bir biçimde yeniden artması gerekmektedir. Neyse ki tarih mükemmel bir drama yazarıdır. Tragedyalarında olduğu gibi komedyalarında da parlak bir son bulmakta son derece etkindir. Dördüncü perdeden bu yana Vespucci'nin Amerika'yı keşfetmediğini, ana karaya ayak basan ilk kişi olmadığını, onu Kolomb'un rakibi kılan o meşhur ilk seyahate asla çıkmadığını biliyoruz. Fakat sahnedeki bilgeler hala Vespucci'nin diğer seyahatlerinden hangilerinin gerçekleşip hangilerinin asla gerçekleşmediği üzerinde tartışa dursunlar, ansızın sahneye bir adam çıkıp söz konusu 32 sayfanın bizim bildiğimiz haliyle Vespucci tarafından yazılmamış olduğu ve dünyayı heyecana gark eden bu yazıların Vespucci'nin el yazmalarının en kaba biçimde suistimal edilerek sorumsuzca ve keyfi bir biçimde dernelerek oluşturulmuş farklı bir metin olduğu savını ortaya atmıştır. Adı Profesör Magnaghi olan bu Deo Machina, konudaki düğümü çözmek için oyuna bir tanrının sokulması, bir bunalımı çözmek için dışarıdan müdahale. Denklemi tersine çevirerek yeni baştan kurmuştur. Diğerleri Vespucci'nin en azından üzerinde adı yazan kitapların yazarı olduğunu baştan kabul edip, sadece burada adı geçen seyahatlere çıktığından kuşku duyarken, Magnaghi, Vespucci'nin aslında seyahate çıktığını, ancak bu kitapları elimizdeki halleriyle yazdığının şüphe getirir olduğunu ileri sürmüştür. Yani Vespucci yapmadığı işler için ün peşinde koşmamış, başkaları onun adıyla dolandırıcılık yapıp bunları kağıda aktarmıştır. Bu nedenle Vespucci'yi doğru değerlendirmek istiyorsak, basılmış iki ünlü eseri Mundus Novus ve Quater Navigani'yi bir kenara bırakıp savunucuları tarafından kısa yoldan sahte olarak damgalanmış üç mektup üzerine yoğunlaşmalıyız sadece. Vespucci'nin kendi adıyla elden ele dolaşan yazılarının tamamından sorumlu tutulmaması gerektiği savı başta şaşırtıcı bir etki yaratmaktadır. Peki ama bu kitaplar bile onun tarafından yazılmamış ise Vespucci'nin şöhretinden geriye ne kalır? Oysa dikkatli bakıldığında Magnaghi'nin savının o kadar da yeni olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Birinci seyahatteki sahtekarlıktan aslında Vespucci'nin sorumlu olmadığı, bu sahtekarlığın onun arkasından yapıldığı kuşkusu ilk ithamın kendisi kadar eskidir. Hatırlanacak olursa Vespucci'yi asla gerçekleşmemiş bir seyahati olmuş gibi gösterip Amerika kıtasının adına el koymakla ilk suçlayan Piskopos Las Casas'tı. Onu büyük bir onursuzluk, kurnazca bir sahtekarlık ve kaba bir adaletsizlik ile itham etmişti. Oysa metinleri dikkatle incelenecek olursa tüm bu şiddetli suçlamalarda daima bir reservatio mentalis, sessiz, sadece içten ileri sürülen çekince, ile karşılaşmak mümkündür. Las Casas dolandırıcılıktan söz etse de temkinli davranıp bunu Vespucci'nin ya da onun Quater Navigione'sini yayınlayanların dolandırıcılığı olarak nitelendirir. Yani Vespucci'nin yanlış değerlendirilmesinde kendisinin payı olmayabileceği olasılığını saklı tutar. Nitekim Humboldt da konunun uzmanı bilgeler gibi gerçekleri basılı kitapta aramayıp Vespucci'nin tüm bu tartışmaların içine tıpkı Pontius'un istemeden Hristiyan şehadetine alınması gibi kaymış olabileceği konusundaki düşüncelerini dile getirmiştir. Bu sahtekarlık diye sorar. Seyahat güncelerini toplayan kişiler tarafından Amerigo'nun haberi olmadan yapılmış ya da bir dizi karmaşık tasvir ve muğlak verilerden kaynaklanmış olamaz mı? Aslında kilidi açacak anahtar hazırdı. Magnaghi'nin tek yaptığı bu anahtarı kullanıp yeni bir bakış açısına açılan kapıyı aralamaktı. Bugüne kadar duyduklarım için en mantıklı olan açıklama bu. Çünkü 300 yıldır insanları meşgul eden çelişkilerin hepsini bu açıklama tek başına kendiliğinden çözüyor. Aslında bir kitapta 1497 tarihinde bir keşif gezisine çıktığını ileri süren bir adamın kendi el yazısıyla yazdığı mektupta aynı seyahatin 1499 yılında yapıldığını iddia etmesi psikolojik olarak pek mümkün değildir. Mektupların elden ele dolaştığı Floransa'da yakın çevreden iki insana seyahatleri için farklı tarihler verdiği, çelişkili ayrıntılar içeren iki farklı mektup yazmış olması da öyle. Bunun ötesinde Lisbon'da yaşayan birinin seyahat notlarını içeren söz konusu mektupları Lorraine'de bir düke göndermiş, külliyatını Sandy gibi küçük bir kasabada bastırmış olması da mümkün değildir. Eserlerini kendisi bastırmış ya da bastırmayı istemiş olsa, basım izninden önce en azından en çok göze batan tutarsızlıkları ortadan kaldırma zahmetine katlanırdı. Vespucci'nin el yazısıyla kaleme alınmış mektuplarından bunca farklılık gösteren Mundus Novus da törensel bir havayla Lorenzo di Medici'ye buna üçüncü seyahat dediğini, çünkü bundan önce şanlı İspanya kralının emrinde batı yönünde iki seyahate çıktığını kendi ağzıyla söylemesi mümkün müydü? Vostro magnifenzia sapra coma per commissione de custe red isenobo parti. Öyle ya, daha önceden iki seyahate çıktığını, bu şaşırtıcı yeni bilgiyi kiminle paylaşıyordu? 10 yıllık çalışanı ve temsilcisi olduğu işletmenin sahibiyle, yani memurunun yıllar süren bu seyahatlere çıkıp çıkmadığını, çıktıysa gününe ve saatine kadar bilmesi gereken ve işletmenin muhasebe defterlerinde keşfin donanımı için harcanan meblağı ve gelirlerini kuruşunu kuruşuna kaydeden kişiye mi? Bir yazarın arka arkaya bir düzine kitabını basan ve telifini düzenli biçimde ödeyen yayıncısına gönderdiği son kitabına bunun ilk eseri olmadığı, öncesinde başka kitaplar da yayınlattığı şeklinde şaşırtıcı bir not iliştirmesi kadar saçma bir durum olurdu bu. Basılı metinlerin neredeyse her sayfasında buna benzer saçmalık ve tutarsızlıklara rastlanmaktadır. Sorumluluğu kesinlikle Vespucci'ye yüklenemeyecek kadar saçma ve tutarsız noktalardır bunlar. Arşivlerde bulunan ve taraftarlarının o güne dek sahte diye reddettiği el yazısıyla yazılmış 3 Vespucci mektubunun gerçekte tek güvenilir malzeme olduğunu ve Mundus Novus ile Quater Navigione adlı son derece ünlü eserlerinin ise başkalarının yaptığı ekleme, değişiklik ve çarpıtmalar nedeniyle gerçekliği muğlak yayınlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne süren Magnaghi'nin savı bu durumda mantıklı görünmektedir. Ancak Quater Navigione'yi bu nedenle açık ve net biçimde sahte olarak adlandırmak da yine yersiz bir abartı olacaktır. Çünkü bu kitap koşulsuz Vespucci'nin elinden çıkmış malzemelerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Adı bilinmeyen yayıncının burada yaptığı bir antikacı dükkanında eldeki malzemeyi ustalıkla kullanıp imitasyon parçalar ekleyerek hakiki bir Rönesans sandığından iki ya da üç sandığın, hatta bütün bir takımın çıkarılmasına benzer. Öyle ki böyle bir durumda bu kutulardaki parçaların tümünün hakiki olduğunu söyleyen de hepsinin sahte olduğunu iddia eden kadar haksız sayılacaktır. Temkinli davranıp kitabın künyesine adını koymamış Floransalı yayıncının eline Vespucci'nin Medici Bankası'na yazdığı bizim bildiğimiz 3 mektup ile belki de haberdar olmadığımız başka mektuplar da büyük olasılıkla geçmişti. Bu yayıncı Vespucci'nin 3. seyahati hakkında yazdığı mektubun Mundus Novus'un elde ettiği başarının pekala farkındaydı. Yalnızca birkaç yıl içinde tüm dillere çevrilmiş en az 23 baskı yapılmıştı. Bu durumda diğer yazı ve seyahat raporlarını asılları ya da kopyalarından bilen biri olarak Vespucci'nin toplu seyahatlerini yeni bir ciltte toplayarak yayınlama fikrinin çekiciliğine kapılmasından daha doğal ne olabilirdi ki? Ancak elindeki malzeme Kolomb'un 4 seyahatinin karşısına Vespucci'nin çıktığı 4 seyahati çıkarmaya yetmediğinden bu tanınmayan yayıncı elindeki malzemeyi esnetmiştir. Bunun için özellikle bizim de aşina olduğumuz 1499 tarihli seyahatin raporundan biri 1497, diğeri ise 1499 tarihli olmak üzere iki seyahat çıkarmış. Ama bu hamlesi yüzünden Amerika Vespucci'nin 300 yıl boyunca yalancılık ve sahtekarlıkla suçlanmasına neden olacağını aklına bile getirmemiştir. Bunun ötesinde başka denizcilere ait yazı ve mektuplarda rastladığı ayrıntıları da almıştır. Ta ki hakikat ile yalandan meydana gelen ve yüzlerce yıl boyunca bilginlerin başını ağrıtan Amerika kıtasına adını veren bu Mixtum Compositum karmaşa, karışım. Tamamlanana dek. Bu noktada söz konusu sava kuşkuyla yaklaşanlar, yazarına danışmadan bir eseri alıp keyfince eklemelerle genişleten küstah bir müdahalenin mümkün olmadığını söyleyerek itiraz edebilir. Bir rastlantı, tam da elimizdeki Vespucci örneğinde böylesi insafsız bir müdahalenin mümkün olduğunu bize gösterir. Çünkü ertesi yıl, 1508'de Hollandalı bir matbaacı tarafından Vespucci'ye 5. bir seyahat yakıştırılmıştır. Hem de en ilkel haliyle. Nasıl ki Quattro Navigioni'nin yayıncısı kendisine gerekli malzemeleri el yazması mektuplardan bulduysa, Hollandalı matbaacı da el yazmalarının elden ele dolaştığı Tirollü Baltazar Sprenger'in seyahat notlarını gördüğünde bunlar da arzuladığı sahte geziyi kurgulayabileceği malzemeyi görmüştür. Özgün metinde Ego Baltazar Sprenger'in yazan yeri, okuyucularını bu seyahat notlarının Vespucci'ye ait olduğuna inandırmak için "Ik Alberigus" yani "Ben Amerigo" şeklinde değiştirmiştir. Gerçekten de haddini bilmeden yapılan bu sahtekarlık 400 yıl sonra 1892'de büyük bir heyecanla Amerigo Vespucci'nin yaptığı 4. bir seyahatin notlarını bulduğunu iddia eden Londra'daki coğrafya topluluğunun yönetim kurulunu da aptal yerine koymayı başarmıştır. Birinci seyahat hakkındaki uydurma rapor ve tüm diğer tutarsızlıkların sorumlusunun yıllarca bu yüzden sahtekarlık ve yalancılıkla suçlanan Vespucci değil, onun seyahat notlarını hiç danışmadan yalan ilavelerle değiştirip bu haliyle baskıya veren insafsız yayıncılar ve matbaacılar olduğuna kuşku olamaz. Ki bu da şimdiye dek karşı karşıya olduğumuz karmaşık duruma açıklık getirmektedir. Fakat karşıt düşüncedekilerin durumu kuşku bırakmayacak şekilde aydınlatan bu açıklamaya son bir itirazları daha vardır. 1512 yılındaki ölümünden önce asla yapmadığı bir seyahati ona yakıştıran bu kitaplardan haberdar olmuş olması gereken Vespucci neden asla bunlara açıkça itiraz etmemiştir? Yapması gereken ilk şey açık ve net bir biçimde "Hayır, Amerika'nın kaşifi ben değilim. Bu kıta haksız yere benim adımı taşıyor" demek değil miydi? Kendisi açısından avantajlı olduğu için bir sahtekarlığa itiraz etmeyen bu sahtekarlığa suç ortaklığı etmiş olmaz mı? Bu itiraz ilk bakışta anlamlı görünebilir. Peki ama diye sormak gerekir. Vespucci itirazını hangi makama yapacaktı? O zamanlar telif hakkı anlayışı yoktu. Gerek basılmış gerekse yazılmış her türlü eser herkese aitti. Herkes bir başkasının adını da eserlerini de keyfince kullanabilirdi. Albrecht Dürer sanat çevresinde tanınmış imzası A.D.'yi düzinelerce gravür sanatçısının kullanmasını, Kral Lear ve Ur Hamlet'in yazarları Shakespeare'in bunları alıp kasti olarak değiştirmesini hangi makama şikayet edebilirdi? Peki Shakespeare'in kendisi başkaları onun adıyla oyunlar yazarken nereye başvuracaktı? Ya orta halli tanı tanımaz veya felsefi hiciv kaleme alan herkesin bunu Voltaire'in dünyaca tanınan adı altında bastırması karşısında ünlü Fransız düşünürün elinden ne gelirdi? Hak etmediği başarıları çarpıtılmış metinler yardımıyla bütün dünyaya yeni baştan yayan düzinelerce, yüzlerce eser ve seçki karşısında Vespucci'nin yapabileceği ne vardı? Vespucci'nin elinden gelen tek şey bu konudaki masumiyetinin yakın çevresi içinde ağızdan ağza dolaşmasını sağlamaktı. Bunu yaptığına da kuşku yoktu. Çünkü 1508 ya da 1509 yılında söz konusu kitapların en azından birer kopyası İspanya'ya ulaşmış olmalıdır. İspanya kralının keşifler hakkında sahte raporlar yazan birini, önceden kendini her türlü kuşkudan kurtarabilmiş olmasa, kılavuzları kesin ve güvenilir raporlar yazmak konusunda eğitmek gibi bir sorumluluğu olan bir mevkiye getirmesi düşünülebilir mi? Bunun ötesinde İspanya'da Cosmography Introductio'ya ilk sahip olanlardan birinin Fernando Colombo yani amiralin oğlu olduğu kanıtlanmıştır. Fernando, yeni anakaraya ilk ayak basanın Colomb değil Amerigo Vespucci olduğunu iddia eden, yeni kıtaya Amerika denmesinin ilk kez önerildiği bu kitabı sadece okumakla kalmamış, üzerine notlar da düşmüştü. Garip şey, Fernando Colombo, Colomb'un yaşam öyküsünde herkese babasını çekemediklerini söyleyerek saldırırken, Vespucci'nin adını sadece tek bir olumsuz sözcükle anıyordu. Onun bu suskunluğu sonradan Las Casas'ın bile dikkatini çekmiştir. "Şaşkınım," diye yazar Las Casas. "Amiral'in oğlu yargıya varmak konusunda yetenekli ve Amerigo'nun Navigione'sine sahip olduğunu bildiğim Don Hernando Colo'nun şanlı babasına karşı Amerigo Vespucci'nin işlediği suç ve onun hakkında olan şeyi sahiplenmesi karşısında tek söz etmediği için şaşkınım." Ancak Fernando'nun babasının şanını elinden alıp keşfettiği toprakların kendi adını almamasına neden olan gelişmeler karşısında suskunluğunu bozmaması Vespucci'nin suçsuzluğunun en büyük kanıtıdır. Tüm bunların Vespucci'nin rızası dışında geliştiğini biliyor olmalıydı. Bu kitapta bunca yetkili kurumun elinden geçmiş Caso Vespucci'yi, Vespucci vakası, mümkün olduğunca nesnel bir bakış açısıyla tarihsel dizgi içinde kökeninden gelişmelerine dek takip etmeyi denedik. Açıklığa kavuşturulması gereken en önemli sorun bir adam ile onun şanı arasındaki, bu adam ile onun adı arasındaki garip tutarsızlıktı. Çünkü bildiğimiz üzere Vespucci'nin ne yaptıkları şanına uygun düşüyor ne de şanı yaptıklarına. Gerçek Vespucci ile dünyanın tanıdığı Vespucci arasında öylesine keskin bir tezat vardı ki iki imgeyi yani yaşamdaki imgesiyle yazılı metinlerdeki imgesini çakıştırmak mümkün değildi. Ancak şanının başkalarının ona biçtiği eylemler ve çapraşık rastlantılardan kaynaklandığını kabul etmemiz halinde yaptıklarıyla hayatını birlik halinde görmeyi ve doğal bağlamı içinde anlatmayı başarabiliriz. Böylelikle ölçüsüz bir şanın yanı sıra mütevazı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu adamın benzersiz biçimde bütün dünyanın hayranlık ve düşmanlığını kazanmış yaşamı ne tahmin edildiği kadar büyüktür ne de dramla bezelidir. Ne bir kahramanın yaşam öyküsüdür bu ne de bir dolandırıcının. Sadece kendi bilgisi dışında içine düştüğü bir rastlantılar komedyasıdır. Amerigo Vespucci, Sernanto Vespucci adlı noterin 3. oğlu olarak 9 Mayıs 1451'de yani Dante'nin ölümünden 130 yıl sonra Floransa'da dünyaya gelmiştir. Yoksul düşmüş olsa da saygın bir ailenin oğlu olarak bu türden çevrelerde adet olduğu üzere erken Rönesans dönemine özgü hümanist bir eğitim almıştır. Elbette asla edebi biçim içerisinde kullanmasa da Latince öğrenmiştir. San Marco'lu bir Dominiken keşişi olan amcası keşiş Gorgio Vespucci'nin yanında matematik ve gökbilim konusunda bilimsel sayılabilecek bilgiler edinmiştir. Genç adamın herhangi bir konuda yeteneği ya da gayreti yoktur. Kardeşleri üniversiteye giderken Lorenzo Piero di Medici'nin, onu babası muhteşem Lorenzo ile karıştırmamak gerek, İdaresi altındaki Medici Bankası'nda tüccarlık göreviyle yetinmiştir. Buradan da anlaşıldığı üzere Amerigo Vespucci Floransa'da ne büyük bir adam ne de bir bilgin sayılmaktadır. Arkadaşlarına yazdığı mektuplardan işletmenin küçük işleri ve önemsiz kişisel sorunlarla ilgilendiği anlaşılmaktadır. Ticari anlamda da Medicilerin işletmesinde fazla başarı elde edememiş olmalıdır. Onu İspanya'ya götüren sadece basit bir rastlantıdır. Medicilerin de tıpkı Welser'ler ve Fugger'ler ve diğer Alman ve Flemen tüccar aileleri gibi Lisbon ve İspanya'da şubeleri vardır. Bu şubeler aracılığıyla yeni topraklara yapılan keşif gezilerine para sağlamakta, bilgi peşinde koşmakta ve paralarını özellikle en acil gereksinim duyulan yerlere yatırmaktadırlar. Ancak Medicilerin Sevilla'daki şubelerinde çalışan bir memurları nedeniyle bilanço sorunları yaşanması sonucu hayatı boyunca herkes üzerinde aynı dürüst ve güvenilir etkiyi bırakmış basit bir memur olan Vespucci, Medici işletmesinin şubesi olan Jonato Baraldi işletmesinde çalışmak üzere 14 Mayıs 1491 tarihinde İspanya'ya gönderilir. Ağırlıklı olarak keşif seyahatine çıkacak gemilerin donatılmasıyla ilgilenen Baraldi işletmesinde de Vespucci'nin konumu oldukça düşüktür. Mektuplarında mevkiinden Merciante Fiorentino, Floransalı tüccar diye söz etse de kesinlikle kendi sermayesi ve çevresi olan bağımsız bir Floransalı tüccar değil, Medicilerin işlerini yürütmekle mükellef Baraldi'nin basit bir faktörüdür. Konumu yüksek olmasa da Vespucci amirinin şahsi güvenini hatta dostluğunu kazanmasını bilmiştir. Baraldi 1495 yılında ölüm döşeğindeyken Amerigo Vespucci'yi vasiyetinde son rızasını yerine getirecek kişi olarak göstermiş, bunun üzerine Baraldi'nin ölümünün ardından işletmeyi tasfiye etme görevi Vespucci'ye kalmıştır. Bu gelişmenin ardından Vespucci hayatının 50. yılında yine elleri bomboş ortada kalır. Anlaşılan Baraldi'nin işletmesini kendi başına devam ettirebilmek için ne parası ne isteği vardır. 1497 ile 1498 arasındaki bir yıl boyunca Sevilla'da ne yaptığını tespit etmek mümkün değildir. Çünkü bunun için elimizde hiçbir belge yoktur. Kolomb'un sonradan yazdığı mektup göz önünde bulundurulduğunda hayatının kolay olmadığı söylenebilir. Bu şanssızlık aynı zamanda hayatının dönüm noktasını oluşturmuştur. Bu akıllı ve çalışkan Floransalı'nın 20 hatta 30 yılını başkaları için çalışarak harcadıktan sonra ne bir evi, ne bir eşi, ne de bir çocuğu vardır. Tek başınadır. Artık ömrünü neredeyse yaralamış olsa da hiçbir yerde güven ve huzur bulmaz haldedir. Tam bu sırada keşifler çağı, çaresizliği içinde ona tek bir hamleyle varlıklı ve ünlü olma vaadinde bulunur. Dünyanın daha önce tanık olmadığı türden bir macera ve cesaret dönemi başlamıştır. Bunun üzerine diğer yüzlerce, binlerce başarısız insan gibi o zamana dek büyük olasılıkla beş parasız basit bir Floransalı tüccar olan Amerigo Vespucci, şansını yeni Hindistan'a doğru yelken açan seyahatlerden birinde dener. Alonso de Hoya da 1499 Mayıs'ında Kardinal Fonseca emrinde bir keşif gezisine hazırlanırken Amerigo Vespucci de ona katılır. Alonso de Hoya'nın onu hangi niteliklerinden dolayı yanına aldığı tam olarak bilinmemektedir. Baraldi'nin işletmesinde günlerini kaptan, gemi inşaatçıları mal sevkiyatçılarıyla geçirdiği için bu alanda belli bir uzmanlık edindiği kesindir. Bir gemiyi omurgasından direğinin ucuna kadar en ufak ayrıntısına kadar tanımakta, üstelik eğitim görmüş bir Floransalı olarak seyahat öncesinden denizcilikle ilgili bilgileri öğrenmiş olduğu için düşünsel açıdan yol arkadaşlarından birkaç gömlek üstün görünmektedir. Yıldızların uzaklığını hesaplamayı, boylam hesaplamalarında kullanılan yeni yöntemleri öğrenmekte, astronomi ile ilgilenmekte, kendini harita hazırlamak konusunda eğitmektedir. Bu nedenle seyahate basit bir tüccardan ziyade kılavuz ya da gökbilimci olarak katılmış olması muhtemeldir. Ama Amerigo Vespucci söz konusu seyahate gerçekten de kılavuz değil de basit bir tüccar olarak katılmış olsa bile, aylar süren bu seyahatten tecrübeli bir uzman olarak döndüğü kesindir. Zeki bir adam, iyi bir gözlemci, deneyimli bir hesap uzmanı, meraklı bir araştırmacı, becerikli bir haritacı olarak bu aylar içinde denizcilik alanında onu aranılır biri kılan çok sayıda nitelik kazanmış olmalıdır. Çünkü Portekiz Kralı, Brezilya'nın Cabral tarafından yeni keşfedilmiş ve Vespucci'nin de Hoyada ile yaptığı seyahatte gördüğü bölümlerine bir keşif ekibi gönderirken, Vespucci'den bu seyahate kılavuz, gökbilimci ya da haritacı olarak eşlik etmesini ister. İşini bilen kaptan ve kılavuz bulmak konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyen komşu ülkenin kralının tam da Vespucci ülkesine davet etmesi, o ana dek kıymeti bilinmemiş bu adama özel bir değer verildiğinin tartışmasız kanıtıdır. Vespucci fazla tereddüt etmez. Hoyada ile çıktığı seyahat ona herhangi bir gelir sağlamamış, tüm sıkıntı ve tehlikelerin ardından aylar sonra başta olduğu kadar parasız halde Sevilla'ya dönmüştür. Bir mevkisi, mesleği, işletmesi, serveti yoktur. Dolayısıyla bu onurlu çağrıya olumlu karşılık vermesi İspanya'ya karşı ihanet sayılmayacaktır. Ama bu seyahat de ona ne kazanç sağlar ne saygınlık kazandırır. Çünkü onun adı da Filon'un komutanınki gibi hiçbir yerde geçmez. Bu keşif gezisinin amacı kıyı boyunca mümkün olduğunca uzağa gidip Baharat Adaları'na açılan o önemli boğazı bulmaktır. Çünkü Cabral'ın keşfettiği bu Terra de Santa Cruz'un kutsal haç toprakları, Cabral keşfettiği Brezilya topraklarına Kral Manuel'in verdiği at. Sadece orta büyüklükte bir ada olduğu, bunun etrafından dolaşılırsa Molik Adaları'na, bütün zenginliğin kaynağı baharat cennetine ulaşılmış olacağı yanılgısı hala sürmektedir. Vespucci'nin eşlik ettiği bu seyahatin tarihsel önemi bu yanlışlığı düzelten ilk seyahat olmasıdır. Portekizliler kıyı boyunca 30. 40. 50. enleme kadar inerler. Ama karşılarındaki kara parçasının sonu hala gelmemiştir. Sıcak kuşaktan uzaklaşalı epey olmuştur ve hava gitgide soğumaktadır. Hindistan yolunun üzerinde devasa bir duvar gibi önlerinde uzanan bu kara parçasının etrafını dolaşma ümidini sonunda yitirirler. Ancak ne olursa olsun zamanının en cesur ve olağanüstü seyahatlerinden sayılabilecek ve Vespucci'nin pekala dünyanın 4. kıtasını boydan boya kat ettiğini iddia edebileceği bu seyahatin ardından adı sanı bilinmeyen bu adam, Amerigo Vespucci coğrafya bilimi adına olağanüstü bir kazanım sağlamış olur. Avrupa yeni bulunan kara parçasının Hindistan ya da bir ada değil, bir Mundus Novus, yeni bir kıta, yeni bir dünya olduğunu onun sayesinde öğrenir. Vespucci'nin yine Portekiz kralının emrinde başarılması ancak yıllar sonra Magellan'a nasip olacak Hindistan'a doğrudan giden bir yol bulma göreviyle çıktığı bir sonraki seyahat de başarısız olur. Gerçi Filo bu kez öncekinden daha da güneye iner, görünüşe göre neredeyse Rio de la Plata'ya kadar ulaşır. Ama fırtınalar tarafından kovalanarak geri dönmek zorunda kalırlar. 54 yaşındaki Vespucci bir kez daha 5 kuruşsuz olarak Lizbon'a döner. Şansını yeni Hindistan'da arayıp başarısız olan sayısız adam içinde en yoksulu, en fazla hayal kırıklığına uğramışı ve en tanınmayanının kendisi olduğunu sanarak. Oysa bu arada Vespucci'nin öteki yıldızlar altında dünyanın diğer yarım küresinde tahmin edemeyeceği, hayalini bile kuramayacağı bir şey olur. Amerigo, evet o basit, adı sanı bilinmeyen zavallı kılavuz Avrupa'nın tüm bilginlerini heyecana gark etmiştir. Vespucci itaatkar ve sadık bir adam olarak her seyahatin ardından eski işvereni ve dostu Lorenzo di Medici'ye gördüklerini yazdığı mektuplar göndermiştir. Bunun dışında tıpkı mektuplar gibi kişisel birer belge olarak pekala siyasi ya da ticari amaçla kullanılabilecek günceler tutmuş ve döndüğünde bunları Portekiz kralına sunmuştur. Ama kendini asla bir bilgin, bir yazar olarak görüp bu kişisel mektuplara edebi hatta bilimsel ürün gözüyle bakmamıştır. Üzerine basa basa yazdıklarını bu haliyle yayınlatmaya karar veremeyecek kadar ditanto malsopare, kötü nitelikli, bulduğunu söylemiştir. Bir kitaptan söz ettiğinde ise bunu ancak bilgili adamların yardımı ile yazacağını ilave etmiştir. Eğer quando sore de reposo, yani bir gün huzur bulabilirse, bilgili adamların yardımıyla ölümünden sonra olsun Quelche Fama biraz ün kazanmak için seyahatleri hakkında bir kitap yazmayı deneyecektir. Oysa haberi olmadan ve büyük olasılıkla böyle bir şeyi amaçlamadan açık denizlere yelken açtığı o aylar sayesinde onu bir hale gibi çevreleyecek zamanın en önemli coğrafyacısı unvanına sahip olacaktır. El yazısıyla Lorenzo di Medici'ye 3. seyahati hakkında bilgi verdiği mektup oldukça serbest biçimde düzeltilip edebi bir dil kazandırıldıktan sonra Latince'ye çevrilmiş ve Mundus Novus adıyla yayınlanır yayınlanmaz inanılmaz bir heyecana neden olmuştur. Basılmış bu 4 sayfa dünyaya savrulduğundan bu yana tüm kent ve limanlarda keşfedilen bu yeni toprakların Kolomb'un iddia ettiği gibi Hindistan değil yeni bir dünya olduğu, bu olağanüstü hakikati de ilk olarak Alberigus Vespucius'un dile getirdiği bilinmektedir. Ancak tüm Avrupa'da aydın bir bilgin ve denizcilerin en cesuru olarak bilinen bu adam kendi ününden haberdar değildir. Bir köşede mütevazı ve sakin yaşamının vadesini doldurmasını sağlayacak bir iş aramaktadır. Yaşı ilerlemiştir. Evlenir, artık işlerden, macera ve seyahatlerden yorulmuştur. Nihayet hayatının 57. yılında dileği yerine gelir. Tüm ömrü boyunca özlemini çektiği şey nihayet gerçek olur. Casa de Controiano'nun baş kılavuzu olarak alacağı önce 50, sonradansa 75 bin maravedi gelirle yaşayacağı sakin, huzurlu bir burjuva hayatı. O andan itibaren yeni Ptolemeo, Sevilla'daki kralın saygı gören çok sayıda memurundan biridir. Ne eksik ne fazla. Vespucci ömrünün bu son yıllarında adının etrafında örülen yanlış anlama ve yanlışlıklar ağının ona nasıl bir ün kazandırdığını öğrendi mi? Okyanusun öte yanındaki yeni toprakların onun ilk adıyla anılacağını tahmin etmiş olabilir mi? Hakkı olmayan bu namı reddetmek için mi savaştı, onu gülümseyerek kabul mü etti, yoksa olayların kitaplarda yazdığı gibi gelişmediğini yalnızca yakın çevresindekilere ve dostlarına mı anlattı? Aslında bu konu hakkında tek bir şeyden eminiz. O da dağlar, okyanuslar, ülke ve lisanlar üzerinden bir fırtına gibi esip göz açıp kapayana dek yeni kıtaya sıçrayan bu ünün hayattayken Vespucci'ye hiçbir faydası olmadığı. Vespucci, İspanya'ya geldiği ilk günkü kadar yoksul ölmüştür. Öylesine yoksuldur ki 22 Şubat 1512'de dünyaya gözlerini yumduğunda geride bıraktığı eşi ancak hayatta kalmasını sağlayacak bir miktar olan yılda 10 bin maravedelik dul maaşının bağlanması için çalınmadık kapı bırakmaz. Geride bıraktığı tek değerli şey, tüm gerçeği öğrenmemizin tek yolu olan seyahat günceleri Vespucci'nin yeğenine kalır. O da bunları korumasını bilmez ve keşifler dönemine ait pek çok değerli belgenin başına geldiği gibi bu notlarda sonsuza dek kaybolur. Bu sessiz ve sakin adamdan geriye sadece kuşkulu ve pek de ona ait olmayan bir ünvan kalır. Görünen o ki 400 yıl boyunca insanlara üzerinde uğraşacakları en karmaşık sorunu bırakan bu adam temelde son derece yalın ve çözülmesi zor olmayan bir yaşam sürmüştür. Yaptığımız tespit bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Vespucci sıradan bir adamdı. Ne Amerika'nın kaşifi ne de Amplificator Orbis Terrorum'du. Yeryüzünü genişleten adam. Öte yandan yıllarca itham edildiği gibi yalancı ve sahtekar da değildi. Büyük bir yazar olmasa da hiçbir zaman bu şekilde anılacağını düşünmeye de kalkmamıştı. Ne yüce bir bilgin, ne derin fikirli bir düşünür, ne de bir gökbilimciydi. Kopernikus ya da Tycho de Brahe olmaya çalışmamıştı. Belki de onu büyük denizciler listesinde birinci sıraya koymak bile yanlış olabilir. Çünkü hiçbir zaman tesadüf sonucu bile ona inisiyatif hakkı tanınmamış, Kolomb ya da Magellan'a yapıldığı gibi emrine filolar verilmemişti. Yaptığı bütün işlerde, atandığı tüm mevkilerde daima düşük konumlara sahip olmuş, keşfetmek, bulmak, emretmek ya da idare etmek için kendisine hiçbir fırsat tanınmamıştı. Hep ikinci sırada, başkalarının gölgesindeydi. Buna rağmen şöhretin göz alıcı ışığı üzerine düştüyse bu kendi başarısı ya da suçu değil, yazgı, tesadüf, yanlışlık ya da yanlış anlaşılmaydı. Piyango pekala mektup yazan başka birine ya da komşu geminin kılavuzuna çıkabilirdi. Dönüp olanları düzeltme şansı tanımayan tarih, Vespucci'yi seçmiştir ve tarihin kararları nedenli saçma ve adaletsiz de olsa kat'idir. Onun ya da adını vermeyen yayıncının Vespucci'nin mektubunun üzerine yazdığı Mundus Novus sözcükleri ve hepsini yapıp yapmadığını bir kenara bırakılacak olursa, 4 seyahati sayesinde ölümsüzlük limanına demir atmıştır. Adını insanlığın en muzaffer defterinden silmek mümkün değildir artık. Belki de onun dünyamızın keşif tarihi içindeki başarısını en iyi tarif eden çelişki, Kolomb'un Amerika'yı keşfetmiş ama tanıyamamış, Vespucci'nin ise orayı keşfetmediği halde bunun yeni bir kıta olduğunu anlamış olmasıdır. Bu başarısı her daim hayatıyla, adıyla beraber anılacaktır. Çünkü belirleyici olan tek başına eylem değildir. Bunun tanımı ve etkisi daha önce gelir. Yapılan bir şeyi anlatan ve açıklayan kişi çoğu zaman onu yapandan daha önemlidir. ve tarihin önceden kestirilemez güçler dengesi içinde genellikle en küçük bir hareket bile en inanılmaz etkilere neden olabilir. Tarihten adalet bekleyen, onun vermeye yanaştığından çok daha fazlasını istemiş olur. Tarih, ölümsüzlüğü genellikle yalın, ortalama bir insana dağıtırken en cesur ve bilgi olanları isimsiz karanlığa savurur. Buna rağmen şunu eklemek gerekir. Amerika'nın vaftiz edildiği attan utanmasına gerek yoktur. 50 yaşına geldiğinde bile 3 kez ufacık bir gemiye atlayıp o zamanlar tehlike ve maceraya atılan yüzlerce atsız tayfadan biri olarak daha keşfedilmemiş okyanusa yelken açacak cesarete sahip dürüst ve cesur bir adamın adıdır bu. Hatta belki de bu ortalama sıradan adamın adı demokratik bir ülke için bir kralın ya da konkistörün namından daha doğru ve kesinlikle Amerika yerine Batı Hindistan, Yeni İngiltere, Yeni İspanya ya da Kutsal Haç toprakları olarak adlandırılmasından daha uygundur. Bu ölümlü adı ölümsüzlüğe taşıyan bir insan olmamıştır. Haksız davranıyor göründüğü her yerde eninde sonunda haklı olanı savunan yazgı seçmiştir bu adı. Emir böylesi yüksek yerden geldiğinde boyun eğmekten fazlası gelmez elimizden. Bu nedenledir ki kör talihin eğlenceli bir oyunla bulduğu adı bugün mümkün olan en uygun ve hakiki isim olarak kullanıyoruz. O çınlayan ve titreşen Amerika sözcüğünü. Kitabın sonu 28 Mart 2015 sayfa 120.